Gönül Sohbetleri. Merhaba sevgili dinleyiciler, programı Ali Gül'den hazırlıyor yapımcımız Nilgün Yıldırım. Teknik masada Aslı Yıkılmaz sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, her zaman olduğu gibi Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gül'denle birlikteyiz. Değerli hocam, hoş geldiniz. Merhaba.
Teşekkür ederim. Merhaba.
Evet, bugün yemini konuşacağız değerli hocam. Öncelikle yemin nedir ve neden yemin ederiz?
Evet. Yemin nedir? Yemin, kelime anlam açısından baktığımızda kuvvet anlamına geliyor, sağ taraf anlamına geliyor, ant anlamına geliyor ya da başka bizim kendi dilimizde Arapçadan geçtiği şekliyle kasem anlamına geliyor. Bu anlamların için barındırıyor yemin kelimesi bünyesinde. Şundan dolayı biz Allah'ın adını ya da sıfatlarını kullanarak kendi sözümüzü kuvvetlendirmeyi arz ediyoruz. Yani biz birisine bir şeyin olup olmaması konusunda söz veriyoruz. Verdiğimiz bu sözün mutlak bu şekilde gerçekleşeceğine dair de o sözümüzü kuvvetlendirmek, güçlendirmek, desteklemek için de Allah'ın ya isim ya da sıfatlarından birisini sözümüze ilave ederek onu kayıtlı hale getiriyoruz ve biz buna yemin diyoruz. Dolayısıyla Allah'ın adının bir işin içine girmiş olması kişinin en kutsalını bu işin içine dahil etmesi anlamına geliyor. Niye? Çünkü bizim sevgimizin başında da onun uzaklığına erme tehlikesini yaşadığımızdaki korkularımızın en başında da Allah yer alıyor. Hı hı. Yani işte bizim sevdiklerimiz içerisinde en fazla kimi seversin sorusuna bir Müslümandan beklenen Allah'ı severim cevabıdır. Ondan sonra kimi seversin dendiğinde peygamberi severimdir. Ondan sonra işte kendi nefsi ve yakınları şeklinde dinimizde bir sıralama bize öğretilir. Niye? Çünkü biz Allah'tan geldik, Allah'a doğru gittiğimiz bilince önde olan insanlarız. İşte bu noktada biz verdiğimiz söze dair başka bir delil bulunmadığında da bizden en son istenen şey yemindir. Yani bir problem çıktı ve bu problemin çözümünde zahiri delile ihtiyaç hissedildi. Başka bir delil bulunamadı. Bu delil bulunamadığında bizim iddia ettiğimiz şeyin olup olmadığına dair bizden yemin isteniyor. İşte o zaman eğer o yemini ediyorsak ve bu yemine de Allah'ın isim ve sıfatlarını katarak ediyorsak, o zaman biz ciddi bir vebalin, bir sorumluluğun altına girmiş oluyoruz ve bu yemin bizi hukuk nezdinde de sorumlu hale getiriyor. İşte bu sorumluluktan dolayıdır ki İslam'da yemin 3 ayrı grup içerisinde değerlendirilmiş. 3 çeşit yeminden bahsedilmiş ki bunlardan birisi yemini lağv diye tabir edilir Arapçada. Lağv kelimesi bir kasıt, bünyesinde bir kasıt barındırmayan, herhangi bir işin öyle olduğu zannedilerek, öyle olduğu vehmedilerek ya da kabul edilerek kişinin o konu üzerinde yemin etmesidir. Vallahi geldi, vallahi gitti, vallahi ben bunu böyle biliyorum gibi. Hani gündelik dilimizde insanlar bunu çok kullanırlar. Aslında gerçekten onun öyle olduğu konusunda kesin bir kanaati yok. Olmadığı konusunda da kesin bir kanaati yok. Bu dil alışkanlığı sebebiyle öyle olduğu zannıyla kişilerin yaptıkları yeminlerdir. İşte görmediği halde gördüm demesi, bilmediği halde bildim demesi gibi konularda bu cümleden işlerdir. Falancayı tanıyor musun? Tanıyorum. Buna bir de ilave olarak vallahi tanıyorum diyorsa işte o zaman bu tür yeminler, yani tabii bir şeyin yemin olabilmesi için Allah'ın isim ve sıfatlarından birisinin bu işin içine dahil edilmesi gerekiyor. Bu aksi takdirde bunun dışına, bununla ilintili bir şart ifadeleri var ama onları ayetini izah etmek gerekiyor. Onun dışındaki sözler yemin anlamını ifade etmiyor. Dinen bir sözün yemin olarak kabul edilebilmesi için başta da ifade ettiğimiz üzere Allah'ın isim ve sıfatlarından biriyle bu yeminin yapılmış olması gerekiyor. İşte yemini lağv dediğimiz bir zanna dayandığı için, kesin bir bilgiyi barındırmadığı için, kötü bir kasıt olmadığı için böyle bir yemin kefaret gerektirmiyor. Hı. Kefaret nedir? Yeminin yerine getirilmemesi halinde ödenmesi gereken cezaya biz kefaret diyoruz. Öyle ki Kur'an-ı Kerim bu konuyu gündemine taşımış. Kur'an'da şartları yerine getirilmiş bir yemin ifa edilmediğinde, şartlardan kastımız ne? Yani bir yeminin yemin olabilmesi için yemin eden kişinin mutlaka her şeyden önce bir Müslüman olmuş olması gerekiyor. Yani yemin eden kişinin Müslüman olması gerekiyor. Yemin ettiğinde lafızların Allah'ın isim ve sıfatlarından birisini barındırmış olması gerekiyor. Ve geleceğe ait bir şey üzerinde yemin etmiş olması gerekiyor. Ve bunlar barındırdığında kişi yaptığı yeminin karşılığını ifa etmediyse o zaman karşısına bir ceza çıkıyor. Ve biz bu cezaya kefaret diyoruz. O cezanın neler olduğunu biraz sonra izah edeceğiz ama yemini lağıv kefaret gerektirmiyor. Ne yapması lazım? Bir Müslüman olarak mümkün mertebe insanın yemin sözlerden bilmediği konulardan, kesinliği hakkında bir kanaati olmayan şeylerde yemin ifadesinden uzak durması gerekiyor. Çünkü yemini lağıv ile başlayan yeminler bir müddet sonra yemini gamusa doğru insanı yalan yere yapılan yemine doğru sevk ediyor çünkü. O kapıyı açtığı için bunun yapılmaması istenmiş. İkinci basamak da bunun bir üst basamağıdır. Ona yemini gamus demişler. Gamus Arapça'da batıran anlamına geliyor, daldıran anlamına geliyor. Neye daldırıyor? Kişiyi günaha daldırıyor. Yani siz olmamış bir şey için yemin ettiğinizde o olmamış şeyle ilgili Allah'ı da o işe dahil etmiş oluyorsunuz. Onun öyle olmadığını biliyorsunuz aslında. Görmediniz, satmadınız, şahit olmadınız, bilmiyorsunuz. Biliyorum diye yemin ediyorsunuz. Vermediniz, verdim diye yemin ediyorsunuz. Almadınız, aldım diye yemin ediyorsunuz. Bu ağırlıklı olarak sizin kendinizle ilgili olabilir. Sizin dışınızda ikinci, üçüncü şahıslarla ilgili olabilir yeminler. Bazen bu şahitlik anlamını ifade ederek yemin etmiş olabilirsiniz. Bazen de kendi üzerinizden bir yükü, bir sorumluluğu kaldırma adına bu yemin etmiş olabilirsiniz. Ve bu yemin gerçeklik barındırmıyor ise işte o zaman biz buna yemini gamus diyoruz. Batıran yemin diyoruz. Neye batıran? Kişiyi günaha batıran, günaha daldıran, Allah indinde sorumlu kılan yemin deniyor buna. Bu yeminde hem kefaret var hem de tevbe gerekiyor. Tevbe niçin yapılıyor? Baştan bile bile yalan yere yemin edildiği için yapılıyor. Yani burada sadece siz kefaretle kurtulma imkanını elde edemiyorsunuz. İşte kefaret devreye girdiği için kefaret nedir? Kefareti de yine bizim kitabımız bu noktada bizim dikkatimize sunuyor. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah kasıtsız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz diyor. Söze böyle başlıyor Ayet-i Kerime. Yani kasıtsız yeminler ettiniz, bir kastınız yoktu, yalan söylemek gibi bir niyetiniz yoktu, bir şeye yemin ettiniz ama olmadı. Bu tür yeminlerden dolayı diyor Allah sizi sorumlu kılmaz ayet-i kerime. Bilerek yapılan yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Bir konuda bilgiye dayalı olarak yemin ettiniz, işte o andan itibaren sorumluluğun altına girdiniz. Ne anlamda girdiniz? Yerine getirdiyseniz bir Müslüman olarak yeminin ardında duran insan pozisyonuna yükseldiniz. Bilerek bir konuda yemin ettiniz, yerine getirmediyseniz yerine getirmemiş olmaktan dolayı sorumlu hale geldiniz. Bu iki sebebe dayalı olabilir. Bir, yerine getirecektiniz ama imkan bulamadınız. Yerine getirecektiniz ama daha iyi bir alternatifle karşılaştığınız için bu yemini tercih etmediniz. Şimdi insanlar bazen falancaya yardım etmeyeceğim diye yemin etti. Bir isim, falanca şahsın ismini verdi. Bir akrabası olabilir, biri yakın olabilir, bir arkadaşı olabilir. Buna bir daha yardım etmeyeceğim diye yemin etti. Bu artık ortaya bir yemin çıktı. Ama bir baktı ki bu kişi artık ilerleyen zaman diliminde mutlaka yardım edilmesi gereken bir kişiye dönüştü. Bu yemini yaptığına pişman oldu. Ne yapacak? Bu yemini bozması gerekecek. Yemin ettiği için, ettiği yemini bozduğundan dolayı bir kefaret ödeyecek. O kefareti ödedikten sonra bu kişiye ne yapabilir? Yardımını yapabilir. Ya da başka tür, ne tür yeminler ettiyse, ne tür sözler verdiyse onları yerine getirecek. Ya da bir daha bununla konuşmayacağım diye yemin etti. Dinen bir Müslümanla 3 günden fazla konuşmamak nedir? Doğru değildir. Hı. Günahtır. Boş karşılanmamıştır. İşte böyle bir durumda ne yapacaktır kişi? Yemini bozması gerekecek. Yemin ettiği için yeminle bir kefaret ödemesi gerekecek. Ve o kefaretten sonra o din kardeşiyle, bu akrabası olabilir, eşi, dostu, arkadaşı olabilir, her kimse. Yani bir kişinin birisiyle konuşmayacağım diye yemin edebilmesi için o kişiyle bir irtibatının olması, hı hı, gerekir. Ya akrabası olması gerekir, ya iş arkadaşı olması gerekir, ya da tanıdığı birisinin olması gerekir. İşte onunla yeniden irtibat kurabilmek için kefareti ödedikten sonra bu süreç başlamış oluyor. Kefaret nedir? İşte burası önemli. Ayet-i Kerime buraya temas ediyor. 10 fakiri yedirmek ya da giydirmek diyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. 10 tane fakir seçiyorsunuz. Bu 10 fakiri ya bir sofrada buluşturup onlara ikram ediyorsunuz, yediriyorsunuz, ya da onları giydiriyorsunuz. Tabi geçmişte bu anlamda yedirme ve giydirmenin eşit olduğu dönemler olmuş. Ama günümüzde yedirme biraz daha hesaplı, giydirme biraz daha nedir?
Maliyetli.
Maliyetlidir. Hı hı. Gerçi giydirmeden giydirmeye de fark eder. Sizin giydirdiğiniz kişinin asli ihtiyaçlar üzerinden okuduğunuzda giydirme çok hesaplıdır. Hı hı. Ama kendi noktanızdan baktığınızdaki giydirme çok pahalı olabilir. Ya da işte alt üst giyme, pahalı ucuz giydirme ölçüleri var. Onlara baktığınızda orada ortalamayı yakalamak gerekiyor. Cenab-ı Hak burada 10 rakamını zikrediyor. Bunun ya yedirilmesi ya da giydirilmesi
bir
deniyor.
Bir de fakir olması.
Tabii ki.
İhtiyaç sahibi.
Asıl olan
yani
zaten
kendi
fakir.
Eş dostuna değil. Yani bir de şey gibi, bir işte bir çay sohbetinde pasta yedirmek falan da değildir. Yani
değil.
Burada da hileye kaçmamak
kesinlikle
gerekiyor.
Burada zaten ana adres, dinde tüm cezaların, dini cezaların ödenmesindeki ilk adres ve ilk ölçü fakir olmadır.
Hı hı, ihtiyaç sahibi olacak.
İhtiyaç sahibi olmadan giderilmiş bir şey, sorumluluk, ifa edilmiş bir sorumluluk değildir. Hı hı. Bu ister zekat olsun, bu ister sadaka olsun, bu ister işte bu tür kefaret cinsinden bir cezanın, bir borcun ödenmesi olsun. Bunlar mutlaka ifa edilecekleri ilk adres ihtiyaç sahibidir. Zaten din burada şunu arıyor. Siz farkında olarak bir hata işlediniz. Bilerek dedik ya, bu yeminde bilerek ediliyor dedik ya. Bilerek bir hataya düştünüz. Bu hatanın ödemesini de bir başka Müslümanın elinden tutmak şeklinde ifa ettiriyor din. Bu aslında bu sosyal bir kardeşlik projesidir bu. Yani mağdurun elinden tutup kaldırma meselesidir. Yani öyle güzel bir dinimiz var ki, siz bir hata yapıyorsunuz, sizin hatanızın tamiri bir başka insanın mutluluğuna dönüşüyor. Siz hata tamir etmiş oluyorsunuz, o mutlu, karnı açsa doyurmuş oluyor, açıksa giydirilmiş oluyor, köle ise azat edilmiş oluyor, cezalı ise cezası ödenmiş oluyor, borçluysa borçtan kurtulmuş oluyor. Yani dini tüm cezalarda mali ödeme söz konusu olduğunda ilk adres fakir ve miskin olma ölçeğidir. Ha, burada tabii ifade ettiğiniz gibi komşularımızı tercih edebiliriz. Komşularımıza, akrabalarımıza öncelik verebiliriz. Ancak fakir ihtiyaç olması, sahibi olmaları halinde.
Peki herhangi bir yardım kuruluşuna biz para olarak bir yardımda bulunsak, mesela işte Diyanet İşleri Başkanlığı, sizin de mensup olduğunuz.
Türkiye Diyanet Vakfı,
evet,
var, Kızılay var.
Kızılay var ya da diğer yardım kuruluşları
var.
Bunlara maddi olarak bir yardımda bulunmak da kefaret olarak değerlendirilebilir
Şimdi,
mi?
Şimdi bu tür vakıf kuruluşlarının farklı yardım kalem hesapları var. Zekatsa zekat diyor, fitre ise fitre diyor mesela. İşte bunlar takvime göre değişiyor. Ramazan geldiğinde fitre hesapları aktive oluyor. İşte kurban geldiğinde kurban yardım, kurban kesme hesapları aktif hale geliyor. Zekat dönemi geldiğinde zekat hesapları açıyorlar. Adak söz konusu olduğunda adağa dönük hesapları var. Bu hesapları ayrı ayrı açıyorlar ki biz bir cezayı adak cinsinden ödeyeceksek paramızı bu tür yardım kuruluşlarına gittiğimizde adak hesabına yatırıyoruz. Biz kefaret cinsinden parasal bir ihtiyaç sahibinin elinden tutulması, karnının doyurulması, giydirilmesi şeklinde bir borç ödeyeceksek kefaret hesabı varsa o hesaba yatırıyoruz. Yok kurban hesabı vekaletle kurban kesilecekse kurbanımızı vekaletle kurban açılmış hesaplarına yatırıyoruz. Bu hesapların yurt dışında kesilenleri var, yurt içinde kesilenleri var. Bunların rakamları birbirinden farklı. İşte Türkiye Diyanet Vakfımız mesela şu anda kurban mevsimine doğru ilerliyoruz. Vekaletle kurban meselesi var. Ve vekaletle kurban bu yıl itibariyle yurt dışında kesildiğinde 725 lira, yurt içinde kesildiğinde 890 lira gibi farklı rakamlarla ilan edilmiş durumda. Dolayısıyla hani bu tür cezalar, bu tür vakıflar eliyle ödenmek isteniyor. Benim elinden tutacağım Müslüman çevremde çok fazla yok. Belki bizim ülkemizdeki insanlar da çok fazla muhtaç değil ama diğer ülkelerdeki kardeşlerimiz çok daha muhtaç dediği olaya bu gözlükten bakıyorsa o zaman bu hayır kurumları eliyle de ne yapabilir?
Kefaretini.
Bu kefaretini ödeyebilir ve ödemelidir. Çünkü Anadolu coğrafyası hakikaten tam bir göçmenler coğrafyası gibi bir şey. Yani biz buraya çok farklı ortamlardan bir araya gelerek bu Anadolu'da bir güzel bir şey oluşturduk, kaynaşma oluşturduk. Dolayısıyla dünyanın her bir coğrafyasından gelip yerleşmiş insanlar var ve biz buraya Anadolu diyoruz, biz buraya Türkiye diyoruz. Ve böyle olduğu içindir ki zaten Türkiye'ye dünyanın dört bir köşesindeki mazlumlar ihtiyaç sahiplerini gözlerini dikip bakar durumdalar ki buradan oralara bir el uzansın. İşte kurban vesilesiyle Türkiye Diyanet Vakfı 149 ülkede kurban kesiyor. Bu çok küçük bir rakam değil, ciddi bir rakam bu. Hemen hemen yeryüzünün mali imkanına sahip ülkelerini dışarı çıkarttığınızda birkaç Avrupa ülkesini hemen hemen yeryüzünün her ülkesinde kurban keser durumda vekaletle. Yani oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Dolayısıyla kefaret anlamından biz buraya geldik. Kefaret borcu ödenirken de kefaret borçları da işte bu 10 fakire yedirme, giydirme meselesinde eğer yemin ödeyecek kişi bu cinsten bir ceza ödeyecekse ne yapabilir? Bu tür hayır kurumlarına vermek suretiyle bu borcunu ödeyebilir. İkinci bir cezayı Kur'an köle azadı şeklinde öneriyor ama artık köle azadı diye bir kurum bugünün dünyasında kalmadı.
Yani köle,
köle olması lazım ki onu hürriyetine kavuşturun. Bir kölenin hürriyetine kavuşturması da çok ciddi mali bir yükümlülük isteyen, borç isteyen bir şeydir. Burada şuna dikkat çekmek gerekir. Aslında yeminin öyle çok basit bir şey olmadığını, mali ödemesinin bile ağır bir külfet içerdiğini dikkatten kaçırmamak gerekiyor. Böyle bir külfet yüklediyse Cenab-ı Hak ayet-i kerimede böyle bir şey tek tek bize anlatarak böyle ceza ödemeniz gerekir dediyse o zaman dilimize mutlaka sahip çıkmamız
çok
gerekiyor.
Çok fazla yemine başvurmayacağız.
Yani yemine başvurmayacağız, uzak duracağız. Ancak ihtiyaç olduğunda sair delillerle sözümüzü destekleme imkanımız olmadığında yemine başvurup artık başka yolumuz yok. Bizim bir Müslüman olarak Allah'a inanan, Allah'ı en üst değer olarak kabul etmiş bir insan olarak Allah'ın adıyla sözümüzü ne yapabiliriz? Güçlendirebiliriz. Ha bazen de öyle olur ki yeminimizi yerine getiremeyebiliriz. Bazen de yeminimizi bozmamız gerekebilir. O tür durumlarda da bozmak gerekir. Bozduğunuzda da işte dediğimiz gibi ya 10 fakiri yedirdik, giydirdik ya işte köle azadı ki bugün dünyasında mümkün değil. Kur'an üçüncü bir yol öneriyor. Bu da herkesi içine alacak bir ödeme şekli. 3 gün arka arkaya oruç tutun diyor.
Mali
yani, mali durumun yok. Sen de yemin ettiysen ki çoğunlukla yemin edenler bu anlamda mali durumu iyi olmayanlar da olabilir. İşte o zaman o yeminimizi ödemek için Kur'an diyor ki o zaman 3 gün oruç tutacaksın. Yani ceza bir yönden baktığınızda fakirin karnını doyurmak şeklinde tecelli ederken yemin eden penceresinden baktığınızda açlık olarak cezaya dönüşüyor. Yani burada bir fark var. Madem ki bir açı doyurmadın, o halde bir aç kal. Sen bu işin ne anlama geldiğini kendin yaşayarak gör dercesine Cenab-ı Hak kişinin kendisi söz konusu olduğunda, birinin karnını doyuramayama durumu söz konusu olduğunda ona da diyor ki sen 3 gün oruç tutmak suretiyle bilinçli olarak arka arkaya oruç tutacaksın deniyor. Dolayısıyla ayet Allah size ayetlerini böyle açıklıyor diyor Cenab-ı Hak. Olur ki şükredersiniz. Yani bu tür işin şükrü ne cinsinden olur? Yaptığınız yeminlerin yerine getirilmesi şeklinde ya da bozduysanız cezasını ödemek şeklinde olur. Bir üçüncü yemin şeklimiz var ki ona da yemin-i münakide deniyor. Akit verilmiş, söz verilmiş. Mümkün olan ve geleceğe ait bir şeyi yapmak ya da yapmamak üzere yapılan yemindir bu da. Mümkün bir konu var. O mümkün konuda ben vallahi şuraya gideceğim dediniz. Vallahi ben hacca gideceğim dediniz. Vallahi ben umreye gideceğim dediniz. Vallahi şu tarlayı alacağım dediniz. Vallahi şu marka bir araç alacağım dediniz ki yani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Herkes kendi yemini cinsinden çoğaltabilir. Geleceğe ait bir yemin ve mümkün olan bir şey.
Bir de yapma kastıyla
ettiniz. Yapma kastıyla yemin ettiniz ve bunu bilinçli olarak yaptınız. İşte biz buna yemin-i münakide diyoruz. Yemin-i münakidenin dini anlamda yemine dönüşebilmesi için kişinin mutlaka akıllı olması lazım. Bülü uçağına gelmiş olması lazım. Müslüman olması lazım. Yukarıki yeminler için de bu geçerli. Ki dinen biz bu kişiyi yemini yaptın, bozdun. O halde kefaret öde diyebilelim.
Sorumlu tutmak.
Yani sorumlu tutabilelim. Çünkü dinen sorumlu tutmada üç temel araç var elimizde. Mutlaka kişinin aklının olması gerekiyor. Kişinin mutlaka Müslüman olması gerekiyor.
Reşit olması
gerekiyor. Bu şartlar taşınıyorsa namazla yükümlüyseniz namazla yükümlü hale geliyorsunuz. Oruç söz konusuysa oruçla yükümlü hale geliyorsunuz. Yemin etmişseniz yeminin cezası sizin üzerinizde uygulanabilir hale geliyor. Sair söz ve vaatleriniz varsa, kefaretleriniz varsa onlar sizin üzerinizde uygulanacak iş ve işleme dönüşüyor. Bunlardan birisini kaybettiğiniz an bu yükümlülükler üzerinizden düşmeye başlıyor o zaman da.
Peki hocam bu üçüncü yeminde kefaret var mı?
Bu üçüncü yeminde de kefaret var. Zaten bu yemin yerine getirilmemişse bunda kefaret var sadece. Zaten şey yok bunda. Tövbe yok. Yani gamusla bunun arasındaki fark şu. Gamusta yemini ettin, bile bile ettin. Yapmayacağını zaten biliyordun. Onun öyle olmayacağını zaten biliyordun. Kötü bir niyet var. Bu kötü niyetten dolayı işin içine hem tövbe giriyor hem de ceza giriyor. Eğer inanıyorsan tabii cezayı dinen bir kendini yükümlü Allah'a hesap verecek bir kul olarak görüyorsan hem kefaret ödemen gerekiyor hem de tevbe edip Cenab-ı Hakk'ın kapısını çalıp ya Rabbi ben pişman oldum. Böyle bir hatayı yaptım. Nitekim hayatımızda farklı hatalar hep vardır. Bazen o hatalardan birisi böyle gamus, yalan yere yapılmış bir yemin olabilir. İşte böyle bir yemin olduğunda ona iki basamaklı ceza söz konusu. Birisi tevbe edip arınma şeklinde, öbürü de mali anlamda ya işte on fakiri yedirmek, giydirmek ya da üç gün oruç tutmak şeklinde. Ama yemini münakide dediğimizde bu normal akitli bir yemindir. Başka bir delille sözünüzü güçlendiremediniz, yemin etmeniz gerekiyor. Karşı taraftaki kişi sizden yemin istiyor. O yemini ettiniz. Ama ettiğiniz yemini bozmak zorunda kaldınız. Ya da ifa edemediniz. Şartlar el vermedi. İşte o durumda tevbe etmeye gerek yok. Niye? İmkanınız olsaydı yemini yerine getirecektiniz. İmkan bulamadınız. O halde tek ceza ne oluyor? Verdiğiniz söze Allah'ı dahil ettiniz. Büyük bir işe kalkıştınız. O halde bunun mali ya da oruç cinsinden bir cezası var. Bunu ödeyeceksin diyor dinimiz. Onu ödediğinde
sadece oruç.
Sadece üç gün. Eğer on fakiri yedirme ve giydirme imkanınız yoksa.
Tamam yine onlar da geçerli.
Yani onu yaptıysanız oruç tutmuyorsunuz. Tamam. Yani bunlardan birini tercih ediyorsunuz. Mali gücünüz yoksa oruçla bu işten kurtulmuş oluyorsunuz. Oruç tutmak tuttuktan sonra da tabii yine Cenab-ı Hakk'ın kapısını çalıp şöyle bir dua ile ya Rabbi bu borcu üzerimden kaldır demek lazım. Çünkü tuttuğumuz oruçta gerçek manada oruç oldu mu olmadı mı onu da çoğu zaman bilemeyebiliriz. Evet. Yine bütün ibadetlerimizi Rabbimize arz ettiğimiz gibi o ibadeti de Rabbimize arz etmekte fayda var. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yemin konusuyla ilgili yapılmış bir iki uyarısı var. O uyarılara da yeri gelmişken dikkate sunmakta fayda var diye düşünüyorum. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir menfaat karşılığı satarlar. Bu kişilerin ahirette nasibi yoktur. Yani bazen yemini yalancı şahitlik anlamında kişi kullanabilir. Mesela bir tarla ya da mal alışverişinde bir ihtilaf vardır. Falanca sizi şahit olarak götürmüştür. Siz onun malı olmadığını biliyorsunuz aslında. Sizi şahit tuttuğu için onun malıdır diye yalan yere yemin etmeniz gerekiyor. Bunu nerede yapmanız gerekiyor? Hakim huzurunda mahkemede yapmanız gerekiyor. Bu tür köy yerlerinde zaman zaman mal ihtilafları söz konusu olduğunda bu tür yeminler edilir, ettirenler olmuştur geçmişte. Halen de olabilir. Günümüzde de bazı alışverişlerde zaman zaman farklı kişiler şahit olarak çağrılıp dinlenebilir. O tür durumlarda kişi birinden bir menfaat temin etmek için yalan yere yemin ediyor da bir başkasının hakkının diğerine geçmesine sebep oluyorsa, bu hadis-i şerif onu gündeme getiriyor. Efendimiz diyor ki bunların ahirette bir nasibi yoktur. Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine de bakmaz. Onları da asla temize çıkarmaz. Onlar için çetin bir azap vardır diyor. Bir başka uyarı yapıyor. Bu da çok önemli. Bu da hep çarşıda, pazarda, alışveriş ortamlarında karşılaştığımız bir durumdur. İnsanlar vallahi yeni geldi diyor. Bu taptazedir diyor. İşte pazarlarda olmadığı falan hep karşılaşıyor. Halde. Olmadığı halde biliyor ki kötü. Ama o iyiliğine yemin ediyor. Hazreti Peygamber ona da dikkat çekiyor. Alışverişte diyor, çok yemin etmekten kaçının. Zira yemin kazandırıyor gibi gözükse de gerçekten malı elden çıkarır diyor Peygamber. Yani bereketi olmaz. Nasıl harcadığını bilemezsin. Malı artırmaz, aksine eksiltir diyor. Bugünün dünyasında belki en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de budur diye ifade ediyor. Cenab-ı Hak ihtiyaç olmadıkça bizleri yemin ettirmesin. Etmek durumunda kaldığımız yeminleri ifa imkanı versin. Ve sözümüzü mümkün mertebe yalandan, kötülükten, başkasına zarar verecek şeylerden uzak olarak kullanabilmeyi bizlere nasip etsin diyelim.
Peki Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gül'den teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Gönül Sohbetleri.